Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 51 ayrımdan oluşmaktadır.
Anafor Erhan Bener.
Ayrım 1.
Jip'in ön camı pis bir toz beziyle şöylece temizlenmiş, bir yuvarlak alan dışında kurumuş çamurla kaplı bir görülmedik buzlu cama dönüşmüştü. Şoför Abdül, yolu seçebilmek için başını o yuvarlak alana doğru iyice yaklaştırıyor ama hiçbir trafik işareti bulunmayan yolun yan sınırı da belli olmadığından kenara doğru savrulmamak için zaman zaman son anda frenlere asılmak zorunda kalıyordu. Su fışkırdıcısının deposu delikti. Silecekler de çalışmıyordu. Lastikler kabak, ön takımlar ayarsızdı. Çatlak susturucusu ve canı istediği zaman öten nezleli sesli kornası, gerçekte tünelin kazılmasına başlandığı yıl satın alınmış olan bu arabaya, antika araba yarışmasına sokulabilecek bir nitelik kazandırıyordu. Ne var ki, olumsuz sayılabilecek bütün bu özellikler, şantiyenin sözüm ona en akıllı, en deneyimli, en eski şoförü olan Abdül'e vız geliyordu. Şu anda bu olumsuzluklar, mühendis İlhan Bey'in de umurunda değildi. Yıldırım gibi geçiyorlardı toprak köy yollarından. Abdül, Savur üzerinden geçen yolun daha kestirme olduğunu savunmuştu. Ama sonra, Savur'da bir hemşehrisine uğramak istediği ortaya çıktı. Oradan Batman-Mardin yoluna çıkıncaya kadar da hayli dolaştılar. Ancak ona bugün kendisinin bile söz geçiremeyeceğini biliyordu İlhan. Bugün ikisinin de izin günüydü. Daha doğrusu şef depodan malzeme alımı için genç mühendisleri sırayla yolluyordu Mardin'e ve bu hafta sıra İlhan'daydı. Abdül kendisine bilmem kaç tane kız doğuran ilk karısını boşayıp 15'indeki ikinci karısıyla evleneli 6 ay bile olmadığı halde henüz bilmem kaçıncı kez baba olacağı haberi gelmediği için tedirginlikle karışık bir garip suçluluk duygusu içindeydi. Telaş etmekteydi. İlhan'ın böyle bir sorunu yoktu. Mardin'de işe başladığından bu yana hiçbir kadınla doğru dürüst bir ilişkisi olmamıştı. Bundan pek de şikayetçi değildi. Mardin'de dişçi Hiram'dan başka gidebileceği kimse olmamasına karşın, iki gün için bile olsa şantiyenin tozundan toprağından, dağ dağısından, kim bilir belki biraz da sorumluluğundan kurtulmak için böyle her fırsat çıkışta Deli Abdül ile bu yorucu yolculuğa çıkmayı göze alıyordu. Tabii Hiram'la bir iki gece birlikte olmanın, sohbet etmenin apayrı bir çekiciliği vardı. Ankara'daki dostlarının, kader arkadaşlarının yakınıydı Hiram. Ve daha önceki deneyimlerinin aksine uzaktan kumandalı, bu dostluk mayası onun kendisinden epeyce yaşlı olmasına karşın çabucak ve başarılı bir biçimde tutmuştu. Ne büyüklük ne de eşitlik taslardı Hiram. Ama biliyordu, karşısında görünce yine alay edecekti. Oğlum, sen ne biçim delikanlı adamsın? İki gün iznin var, onu da benimle izbede geçirmek akıl kârı mı? Hiç değilse Diyarbakır'a git, biraz medeniyet gör, gönlünü eğlendir, diyecekti. İstanbul'dan revi gelmiş, fıstık gibi kızlar varmış. Bu reviler hiç eksik olmazdı ne hikmetse. İstersen gece oteline de gelirler, pezevenkliğini de yaparız yani. Bizim adamlara söylerim ben. Kahkaha atmak istediği halde her zamanki gibi suçlu suçlu gülümseyecekti İlhan. Aslında Mardin'de, Kızıltepe yolu üzerinde, genel evde ya da Diyarbakır'da birkaç kez denemiş, başarısızlığa uğramıştı. Ayda yılda bir malzeme almak için gittiği İstanbul'da bile bütün hovardalığının elleri yüzleri buradakilerden birazcık daha düzgün tele kızlarla yatmaktan ibaret olduğunu bildiği Hiram'ın takılmalarını, Diyarbakır'a gelen revü kızlarının iki saat sahnede yarı çıplak sözüm ona dans ettikten sonra bütün vücutlarının vıcık vıcık terli, pis, yapış yapış olacağını, hele bu sıcakta kılları uzamış koltuk altlarıyla apış aralarının ne biçim pis kokacağını düşündüğü zaman erkekliğinin uyanmasına olanak bulunmadığını, onu gücendirmeden anlatamazdı. Bu nedenle konuyu daha bilimsel bir yöntemle geçiştirmeyi yeğler, bir yuh, çekerek keserdi sözünü Hiram'ın. "Üstelik diş hekimi olacaksın," derdi. "Ace diye bir şey duymadın mı babacığım?" "Vay cahil, sünnetli olduğumuz için biz Müslümanlara Ace meis bulaşmaz. Pek evhamlıysan kaput takarsın. Bende özel yağlısı, tırtıllısı, fırfırlısı bile var." O zaman kahkahayı bastırırdı İlhan. "Eğer sen de Müslümansan, sen Şafisin babacığım, kendin söyledin. Ben de herhalde Süryaniyim. Benim sünnetim sayılmaz." "Cahil, Şafiler de Müslümandır. Ama sen Süryani olabilirsen daha ne istersin? Bütün Avrupa el üstünde tutar seni. Sen onu bunu boş ver de, yeni mitiler geldi mi onu söyle. Şantiyede milletin eski playboylarla 31 çekmekten imanı geviriyor. Yani senin, ulan Allahsız kitapsız deyüz. Hadi ben buranın yerlisiyim, kerhaneye gidemem burada. Ama sana ne oluyor? Senin gibi birini dost tutmak için can atar bunlar. Etraf kara bıyıklı, kara donlu, dürzi, yezidi uşaklarla dolu. Senin gibi akça pakça bir oğlan olsam, kasıp kavururum kerhaneyi. Puflama, anlamıyor değiliz. Kerhane sermayelerini beyimiz ince zevklerine uygun bulmadılar diye bir yana bırakalım. Ama ne zaman istersen sana şöyle garibinden iyi bir kız buluruz. 1 milyon verdin mi tamam. İstersen bir de imam nikahı kıydırırız. Bu son öneriyi ablasının kaygılarını bildiği için özellikle önüne sürerdi Hiram. Zavallı Nüket'in İlhan oralarda bir Kürt kızına abayı yakar da kalıverir diye ödü kopuyordu. Bu kez de hemen hemen aynı sözlerle karşılanacağını biliyordu İlhan. Tabii kendisi de hemen hemen aynı sözlerle karşılık verecekti. Yine her zaman olduğu gibi 6 dişçi muayenehanesi, üstü bir göz oda, sözüm ona bir mutfak, bir özel alafranga tuvalet ile yarım küvetli, naylon perdeli banyo hücresinden oluşan Dallas malikanesinin bütün gün cayır cayır yanan ve gece serinlemek bilmeyen, eskiden toprakken şimdi çimentoya dönüştürülmüş, damına attıkları masaya kurulu çilingir sofrasında Hiram'ın taçlı, ekstra fin, İran kağıdına ustalıkla sardığı gurs tütünüyle tozdan dumandan tıkanmış ciğerlerini temizledikleri boğma rakısıyla susuzluklarını giderdikleri sanısı içinde türküler söyleyerek biri 12 Mart eylemlerinden, öteki 12 Eylül dönemi Mamak destanlarından söz ederek tüm ülkenin, tüm dünya halklarının bütün sıkıntılarını bir gecede çözecekler, eski formülleri eleştirip yeni formüller üretecekler. Gorbaçov'un oynadığı oyunun iç yüzünü keşfetmeye çalışarak onun gizli bir troçkisi olduğu kanısına varacak, başta Başkan Bush, Saddam ve Hümeyniciler olmak üzere tüm ırkçı, faşist, dinci ve emperyalist yayılmacılara karşı devrimcilere ve bürokratlara, demokrasi ve proletarya diktatörlüğü düşmanlarına sövüp sayacak, Evren'in, Özal'ın, Süleyman, Erdal ve Refahçıların canını okuyup, bir yandan da Hülya Avşar'ı çırılçıplak yanlarında düşleyip, videoda ucuz Japon pornoları seyrederken birbirleriyle dalga geçtiklerini sanacak, gülmekten ve konuşmaktan kantar içinde kalınca da Dallas malikanesinin dillere destan büyük lüksü, baştan başa fayans döşeli koca yarım tonluk deposunda su eksilmeyen, 2x2,5 boyutundaki banyosunda ferahlatıcı bir duş yapmak için birbirleriyle yarışa gireceklerdi. Bunlar aklından geçerken gözü şoföre ilişti. Abdül Cizreli'ydi, doğru dürüst Türkçe konuşamazdı ama bir soran olsa "ben dağlıyım kardeş, Kürt mü değilim" diyerek sözü hemen değiştirmeye çalışırdı. İçinden gülmeye başladı. Hiram'ın 12 Mart döneminde kendisinin 12 Eylül'de Abdüller ve onun gibilerin insanlar ve halkların mutlulukları, özgürlük ve onurları uğruna girdikleri savaşından haberi var mıydı acaba Abdül'ün? Var idiyse bile bu savaşımın ona ne yarar dokunmuştu? Şu anda aklından geçenleri bilse ne düşünürdü mühendis bey hakkında acaba? Kürtçe mi, Türkçe mi düşünürdü? Hiram bir gün, "bizim buralı Kürtler PKK'cı değildir. Daha çok Barzani'yi tutarlar. Konuşurken, düşünürken Türkçe'yi yeğlerler," demişti. Hoş, ne fark ederdi ki? Geçen yıla kadar Barzani'nin PKK'cılardan ne farkı vardı? Ama Kürtçeyi bile doğru dürüst konuşamayan Abdül nasıl Türkçe düşünebilirdi ki? Hele Türkçe düş görmesi, düş kurması büsbütün olanaksızdı. Hiram ise Kürtlüğünü hiçbir zaman gizlememişti. 12 Eylül cuntacılarının en keskin dönemlerinde bile, hatta o günlerde Kürtçe konuşma yasağına inat, onun resmi dairelerde bile Kürtçe konuştuğunu söylemişti Emin. İşin ilginç yanı, birkaç gün gözaltına alınması dışında pek kılına dokunan olmamıştı. Hiram gülerek, garnizon komutanı Şişko karısının protezlerini yaptığım için fazla üstüme gelemedi demişti ama dokunulmamış olmaktan da rahatsızlık duyduğu bir gerçekti. Özellikle de çevrede PKK'cıların eylemlerini sıklaştırdıkları, yöneticilerin baskıyı arttırdıkları bu günlerde sıkıntısı daha belirginleşmişti. Adeti olmadığı halde zaman zaman bu konuda İlhan'a dert yanar olmuştu. İnsanı neredeyse halkına ihanet ettiğine bile inandırır bunlar, demişti bir gün. Bir garip milliyetçilik anlayışları var. Kimileri seninle dostluğumuzu bile hoş görmüyor. Eminim sizin şantiyede de bu yüzden senin vatan haini olduğunu düşünenler vardır. Aksini söyleyemezdi İlhan. O tür düşünenlere pek aldırış ettiği yoktu ama uzaktan uzağa bu dostluğu yüzünden başının yeniden derde girebileceğinden korkan ablasını nasıl avutacağını bilmiyordu. Nifretin tasası iki yönlüydü. Bir yandan herhalde onu böyle kendi haline bırakmamış olan polisin bir gün yine yakasına yapışmasından korkuyor, öte yandan da aşırı tutucu Kürtlerin kardeşine bir kötülük yapabileceğini düşleyerek kaygılanıyordu. İşin kötüsü kadıncağızın her iki tasasında da haklı olduğunu biliyordu İlhan. Ama onu yatıştırmak için yapabileceği somut hiçbir şey yoktu. Aslında bir de Hiram'ın büyük babası Mardin eşrafından Nezir Efendi'nin Dersim isyanı sırasında hükümet yanlısı olduğu halde ne olur ne olmaz denilerek bütün ailesiyle birlikte Konya civarında bir yere sürülmek üzereyken Nezir Efendi'yi Milli mücadele sırasında tanımış olan Mustafa Kemal'in şefaatiyle İstanbul'a, Beylerbeyi sırtlarına sürüldüklerini, Mardin'e ancak Demokrat Parti iktidara geldikten sonra dönebildiklerini, belki de bu yüzden Hiram'ın İstanbul'da değil Ankara'da okumayı yeğlediğini, dişçilik fakültesinde okurken Abdül gibi Kürtlüğünü herkesten özenle gizlemek zorunda kaldığını öğrenecek olsa telaşı herhalde bin kart artardı. Ablasının kaygılarından ilk kez söz ettiğinde gülmüştü Hiram. Yok canım demişti. Görmedim ama anlattığına göre ablan akıllı bir insan. Seni çok sevdiği için kaygılanması doğal. Ama sen beni doğru dürüst anlattıysan onun da benim seni bizim hanzolara yedirmeyeceğini bilmesi gerekir. Ama bak o değil de burada tutup koynuna meşru gayrimeşru bir Kürt kızı atacak olursan o zaman yüreğine iner. Hiram bunları söylerken gülüyordu ama onu asıl yaralayan düşünce tarzının ikincisi olduğu pek belliydi. Hatta bir gün yanında İlhan'ın bulunduğunu düşünmeden ''Bu namussuzlar bizi kuyruklu sanıyorlar galiba'' diye bağırarak öfkesini belirtmişti. Oysa Nüket boşuna tasalanıyordu. Tünelin yapımı bitene kadar Hiram'ın videosuyla idare etmekten başka hiçbir şey düşündüğü yoktu İlhan'ın. Zipin sarsıntısı salıncak homurtusu ninni yerine geçmiş olmalı ki dalmış, hatta belki hafiften kestirmiş olmalı. Abdül hep aynı biçimde delice sürüyordu arabayı.
Ayrım sonu.